Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 35. ayrım. Kısa koridorun sonunda cam kapıları iterek açtım ve içeri adım attım. Artık koku o kadar güçlenmişti ki, sanki burnumun sindirecek yeri kalmamış gibi etkisini kaybetmeye başlamıştı. Nemli, yumuşak hava tenime iyi gelmişti. Ve güller muhteşemdiler. Parlak pembe, gün batımı turuncusu ve hatta açık mavi renkte birbirinden gösterişli dizi dizi çiçekler. Özenle budanmış bitkilerin arasında bakarak ama el sürmeden dolaşmaya başladım. Bu güzellikler nasıl öldürücü olabildiklerini zor yoldan öğrenmiştim. Onu zarif bir çalının en tepesini taçlandırmış haliyle görür görmez tanıdım. Yeni yeni açmaya başlayan muhteşem beyaz bir gonca. Tenim değmesin diye kazağımın sol kolunu elime kadar indirdim. Bir budama makası aldım ve tam gülün sapına uzanırken sesini duydum. Güzel bir seçim. Elim seyirdi. Makas sapın üstüne kapandı. Renkli olanlar da hoş tabii ama hiçbir şey kusursuzluğu beyaz kadar iyi temsil edemez. Onu hala göremiyordum ama sesi yakındaki bir kırmızı gül tarhından geliyor gibiydi. Gülün sapını kazağımın koluyla dikkatle tutarak köşeyi yavaşça döndüm ve onu duvara dayalı bir taburede otururken buldum. Her zamanki kadar bakımlı ve şık giyimliydi ama kelepçeler, prangalar ve izleme aygıtlarıyla donanmıştı. Parlak ışıkta teni solgun ve hastalıklı bir yeşile çalıyordu. Elinde taze kanla lekelenmiş beyaz bir mendil tutuyordu. Yılan gözleri bu bitik halinde bile ışıl ışıl ve buz gibiydiler. Evime çıkan yolu bulacağını umuyordum. Evi. Tıpkı geçen yıl onun bir yılan gibi sürünerek ve tıslayarak kanlı ve gül kokan soluğuyla tehditler savurmak üzere benimkine girmesi gibi. Şimdi de ben onun evine tecavüz ediyordum. Bu sera odalarından biri belki de en sevdiğiydi. Belki daha iyi zamanlarda güllerle bizzat o ilgileniyordu. Ama şimdi hapishanenin bir parçası olmuştu. Muhafızlar beni bu yüzden durdurmuşlardı ve Paylor beni bu yüzden içeri sokmuştu. Lüksün kucağına kurulmak yerine Capitol'ün sahip olabileceği en derin mahzende saklandığını tahmin ediyordum. Oysa Coin onu burada bırakmıştı. Örnek oluşturmak için olsa gerekti. Olur da ileride kendisi de gözden düşecek olursa başkanların, en nefret edilesi olanların bile özel muamele göreceğinin anlaşılması için. Onun gücünün etkisini ne zaman kaybedeceğini kim bilebilirdi? Konuşmamız gereken çok şey var ama içimden bir ses ziyaretinin kısa süreli olacağını söylüyor. Bu yüzden sırayla gidelim. Öksürmeye başladı. Ağzından çektiğinde mendili iyice kırmızılaşmıştı. Kız kardeşin için ne kadar üzüldüğümü söylemek isterim. Bu sözler ölüsü çıkmış, ilaçla sersemlemiş halimde bile bağrıma bıçak gibi saplanmış, sınavın acımasızlığının sınırının olmadığını bir kez daha hatırlatmıştı. Ve mezarına giderken bile beni yok etmeye çalıştığını. Çok yazık, çok gereksiz. O noktada oyunun sona erdiğini herkes görebilirdi. Aslında o paraşütleri bıraktıklarında resmi bir teslim duyurusu yapmaya hazırlanıyordum. Vereceğim tepkinin tek bir saniyesini kaçırmaktan korkar gibi bir an bile kırpmadığı gözlerini bana sabitlemişti. Oysa söylediklerine anlam veremiyordum. Paraşütü bıraktıklarında mı? Emri benim verdiğimi sandın değil mi? Elimin altında kullanabileceğim bir hava aracı olsa kendi kaçışımı planlayacak olmam bir yana bu hangi amaca hizmet ederdi ki? İkimiz de çocukların canına kıyamayacak biri olmadığımı biliyoruz. Müsrif bir adam da değilim. Her zaman bir neden için can alırım. Kapitol çocuklarıyla dolu bir kümesi yerle bir etmek için bir neden yoktu. Hem de hiç. Bir sonraki öksürük krizini sarf ettiği sözleri hazmetmem için özellikle sahnelemiş olabilir miydi? Yalan söylüyordu. Tabii ki yalan söylüyordu. Ama o yalandan kendini kurtarmak için debelenen bir şey vardı. Ancak Coin'in bu ustaca manevrasını takdir ettiğimi kabul etmeliyim. Kendi çaresiz çocuklarımızı bombaladığım fikri, halkımı bana beslediği son sadakat kırıntılarını derhal yok etti. Sonrasında gerçek bir direniş kalmadı. o olayı canlı yayınladığını biliyor muydun? İşin içinde Plutark'ın parmağının olduğunu kolayca görebilirsin. Ve tabii o paraşütlerde. Bir baş oyun kurucudan böyle bir bakış açısı beklenir, değil mi? Snow, mendilini ağzının kenarına bastırdı. Kız kardeşini hedef almadığından eminim. Ama bu tarz şeyler olabiliyor. Artık Snow'la değildim. 13'te, özel silahlarda, Gale ile Beaton'un yanındaydım. Gale'in tuzakları temel alınarak yapılan tasarımlara bakıyordum. İnsani duygular üzerine hazırlanan tuzaklar. Kurbanları öldüren ilk bomba ve onları kurtarmaya gelenleri havaya uçuran ikincisi. Gale'in sözlerini hatırlıyordum. Tabii ki var, Beatty ve ben. Başkan Snow'un Pete'in zihnini zapt ederken danıştığı kurallar kitabını temel aldık. Snow, benim hatam dedi. Coin'in planını idrak etmekte ağır kalmam oldu. Niyeti, Kapitol ve diğer mıntıkaların birbirlerini yok etmelerini sağlamak, sonra da neredeyse bir çizik dahi almamış 13 ile iktidarı ele geçirmekte. Hata olmasın, daha en başından beri benim yerimi almak niyetindeydi. Şaşırmamalıydım. Ne de olsa, karanlık günlere neden olan isyanı başlatan ve akıntı aleyhine dönünce diğer mıntıkaları yüzüstü bırakan da 13'tü. Ama ben Coin'i değil, seni izliyordum alaycı kuş. Sen de beni. Korkarım, ikimiz de aptal yerine konduk. Bunun gerçek olabileceğine inanmayı reddediyordum. Bu benim bile kaldırabileceğim bir şey değildi. Kız kardeşimin ölümünden sonra ilk sözcük mırıldandım. Sana inanmıyorum. Snow, sahte bir hayal kırıklığıyla kafasını salladı. Ah benim sevgili bayan Everdeen'im. Birbirimize yalan söylememek konusunda anlaştığımızı sanıyordum. 26. Koridora çıkınca Baylor'ı tam olarak biraz önce durduğu yerde beklerken buldum. Aradığın şeyi buldun mu diye sordu. Karşılık olarak elimdeki beyaz goncayı havaya kaldırdım ve yanından geçip gittim. Odama ulaşmayı bir şekilde başarmış olmalıydım çünkü hatırladığım bir sonraki şey banyodaki musluktan bir bardak su doldurup gülü içine yerleştirişim oldu. Soğuk seramik zeminde düzlerimin üzerine çöktüm ve çıplak floresan ışığında beyaza odaklanmakta güçlük çektiğim için çiçeğe gözlerimi kısarak baktım. Parmağım bilekliğimin ucuna uzandı ve turnike gibi bükmeye, bileğimi acıtmaya başladım. Acının daha önce Pete'de olduğu gibi gerçeğe tutunmama yardım edeceğini umuyordum. Dayanmalıydım. Olup bitenlerle ilgili bütün gerçeği öğrenmeliydim. Her ne kadar ilintili detayları farklılık gösterebilecek olsa da iki olasılık vardı. İlki, benim de inandığım gibi meydana giriş yapan isyancıların yardıma koşacaklarını bilerek o hava aracını gönderenin ve paraşütleri bırakıp çocukların canlarına kıyanın Kapitol olduğuydu. Bunu destekleyecek kanıt vardı. Aracın üstündeki Kapitol mührü, düşmanı gökyüzünden silmek için herhangi bir girişimde bulunulmaması ve mıntıkalarla savaşlarında çocukları maşa olarak kullandıkları uzun geçmişleri. Ve bir de Snow'un anlattığı hikaye vardı. Savaşa hızla son vermek için çocukları isyancıların ele geçirdikleri bir hava aracı bombalamıştı. Ama durum buysa Kapitol düşmana neden ateş açmamıştı? Hazırlıksız mı yakalanmışlardı? Savunma güçleri tükenmiş miydi? Çocuklar 13 için değerliydi ya da her zaman böyle görünmüştü. Belki ben değildim. Fayda sürem dolunca gözden çıkarılabilirdim. Gerçi bu savaşta çocuk olarak görülmeyeli uzun zaman olmuştu. Hem kendi sağlık ekiplerinin tepki vermesinin ve ikinci patlamayla katledilmelerinin yüksek ihtimal olduğunu bile bile bunu neden yaparlardı ki? Yapmazlardı. Yapamazlardı. Snow yalan söylüyordu. Her zamanki gibi benimle oynuyordu. Beni isyancılara karşı kışkırtıp onları yok etmemi umuyordu. Evet, tabii ki. Peki o zaman beni bu denli huzursuz eden şey neydi? Öncelikle iki parti halinde patlayan bombalar. Sorun, Kapitol'ün böyle bir silaha sahip olamayacağı değil, isyancıların sahip olduklarından emin olmamdı. Gale ve Beatty'nin parlak buluşu ve bir de hayatta kalmak için her imkanı zorlayacağından emin olduğum Snow'un kaçmak için herhangi bir girişimde bulunmamış olması vardı. Bir yerlerde küçük yılan hayatının sonuna dek yetinebileceği gerekli erzakı depoladığı, hazır bir sığınağının olmadığına inanmak güçtü ve son olarak Coyne'in değerlendirmesi geliyordu. Snow'un söylediklerini harfiyen yaptığı inkar edilemezdi. Kapitol ve mıntıkaların birbirlerini yerle bir etmelerine neden olmuş, sonrasında iktidarı ele geçirmek üzere ağır ağır sahneye çıkmıştı. Planı bu bile olsa paraşütleri onun attığı anlamına gelmezdi. Zafer zaten avucundaydı. Her şey gibi. Benim dışımda. Boksun, Snow'un halefinin kim olacağı konusuna kafa yormadığımı itiraf ettiğim zaman verdiği karşılığı hatırlıyordum. Aklına ilk gelen isim Coyne değilse tehdit oluşturuyorsun demektir. Sen isyanın yüzüsün. Diğer herkesten daha etkili olabilirsin. Dürüst olmak gerekirse şu ana kadar başkanla ilgili olarak yaptığın en iyi şey onu tolere etmek oldu. Birden aklıma henüz 14 yaşında bile olmayan ve yaşı asker rütbesi almasına izin vermeyen ama bir şekilde ön saflarda çalışan prim geldi. Böyle bir şey nasıl olabilmişti? Kardeşimin orada olmak istediğinden hiç şüphem yoktu. Kendinden yaşça büyük pek çok insandan daha becerikli olduğu da kesindi. Ama bütün bunlara rağmen 13 yaşındaki bir çocuğun savaşa girmesine çok üst rütbeli birinin onay vermesi gerekirdi. Bunu primi kaybetmenin aklımı tamamen kaçırmama neden olacağını ya da tamamen onun tarafına geçeceğim umarak Coyne mi yapmıştı? Bu olaya şahsen tanık olmam şart değildi. Şehir meydanında sayısız kamera çalışıyordu. O anı sonsuza dek sabitleyecek kameralar. Hayır, şimdi deliriyordum işte. Bir tür paranoya durumuna geçiyordum. Böyle bir görevi çok insan bilir ve haber bir şekilde sızardı. Sızar mıydı gerçekten? Coyne, Plutarch ve küçük, sadık ve kolayca harcanabilecek bir mürettebat dışında kimin bilmesi gerekirdi? Bu konuyu çözmeye fena halde ihtiyacım vardı. Tek sorun, güvenebileceğim herkesin ölmüş olmasıydı. Gina, Box, Finnick, Prim. Pete vardı ama o fikir yürütmekten başka bir şey yapamazdı. Üstelik zihninin ne halde olduğunu kim bilebilirdi? Bu durumda geriye bir tek Gale kalıyordu. Uzaktaydı ama hemen yanı başımda olsaydı bile ona açılabilir miydim? Ona ne diyebilir, sorumu primi onun bombasının öldürdüğünü ima etmeden nasıl sorabilirdim? Bu fikrin imkansızlığı Snow'un yalan söylediğinin en önemli göstergesiydi. Sonuç olarak geriye sığınabileceğim, ne olduğunu bilebilecek ve hala benim tarafımda olması muhtemel tek bir isim kalıyordu. Konuyu açmak her koşulda büyük bir riskti ama her ne kadar Haymitt'in arenada hayatımın üstüne kumar oynayabileceğini düşünsem de beni Coyne'e gammazlayacağını hiç sanmıyordum. Aramızdaki sorun her ne olursa olsun farklılıklarımızı birebir çözmeyi tercih ederdik. Hızla ayağa fırladım ve kendimi kapıdan dışarı Haymitt'in koridorun karşı tarafında kalan odasına attım. Kapıyı tıklatıp yanıt alamayınca içeri daldım. İyik! Bir mekanı kirletme hızı müthişti. Dairesinin dört bir yanı, yarısı yenmiş yiyecek tabakları, kırık içki şişeleri, sarhoşken yaşadığı bir sinir krizinden kalma, kırık mobilya parçalarıyla doluydu. Hırpani ve pis bir halde bir çarşaf gördüğümünün ortasında yatağına sızmıştı. Bacağını sarsarak Haymitt dedim. Tabii ki bu kadarı yeterli olmadı. Yine de su sürahisini başından aşağı boca etmeden önce birkaç deneme daha yaptım. İç geçirerek ve bıçağını rastgele savurarak kendine geldi. Görünüşe bakılırsa Snow'un saltanatının sona ermesi, korkularının da sonunu getirmemişti. ''Aa, sen'' dedi. Hala sarhoş olduğu sesinden belliydi. ''Haymitt'' diye başladım. ''Bakın hele, alaycı kuz sesine kavuşmuş.'' Güldü. Plutarch çok sevinecek. Şişenin tekinden bir yudum aldı. ''Neden sırılsıklamım?'' Elimdeki sürahiyi yerdeki kirli giysi yığınının üzerine attım. Yardımına ihtiyacım var dedim. Haymitt havaya içki kokuları salacak şekilde geğirdi. Ne var tatlım, erkeklerle yeni sorunlar mı? Nedenini bilmiyordum ama bu beni Haymitt için ender kabul edilecek biçimde incitmişti. Duygularım yüzüme de yansımış olmalıydı çünkü sarhoş haline rağmen sözünü geri almaya çabaladı. Tamam, komik değildi. Kapıya varmıştım bile. Komik değildi, geri dön. Yere düşerken çıkardığı sesten peşimden gelmeye çalıştığını tahmin ettim ama bir anlamı yoktu. Malikanenin içinde zikzaklar çizerek dolaştım ve ipekli şeylerle dolu bir gardıropta kayboldum. Kıyafetleri askılarından koparırcasına çıkardım ve kendime içine gömülebileceğim bir yığın oluşturdum. Cebimin astarında başıboş bir morfin tableti buldum ve gittikçe artan hislerimin önüne geçmek için susuz yuttum. Gerçi her şeyi düzeltmeye yetmeyecekti. Uzaktan Haymit'in bana seslendiğini duydum ama o haliyle beni bulabilmesi imkansızdı. Hele bu yeni mekanımda. İpeklerin arasında kendimi kozasında metamorfozunu bekleyen bir tırtıl gibi hissediyordum. Her zaman bunun huzur veren bir durum olacağını düşünmüşümdür. Başlangıçta öyle geldi. Ancak gün geceye karışırken kendimi her an biraz daha fazla kapana kısılmış hissetmeye başladım. Bu kaygan kumaşların arasında boğuluyordum. Güzel bir şeye dönüşene kadar buradan çıkamayacaktım sanki. Yıpranmış gövdemi değiştirip pürüzsüz kanatlar büyütmenin sırrını çözmeye çalışırken adeta kıvranıyordum. Harcadığım müthiş çabaya rağmen bombaların patlamasıyla büründüğüm mevcut halimle çirkin bir yaratık olmaya devam ediyordum. Snow'la karşılaşmam eski kabus repertuvarımın kapısını aralamıştı. İz sürücü arılar tarafından bir kez daha sokulmak gibiydi. Uyanmakla karıştırdığım kısa bir solukla bölünen dehşet verici görüntüler dalgası. Ve kısa molanın ardından beni kendimden geçiren yeni bir dalga daha. Muhafızlar nihayet yerimi tespit ettiklerinde gardırobun tabanında ipekli kumaşlarla kör düğüm halde oturmuş, avazım çıktığı kadar çığlık atıyordum. Önce var gücümle karşı koydum. Sonra beni bana yardım etmeye çalıştıklarına ikna edip boğucu kumaşlardan soydular ve odama geri götürdüler. Yolda bir pencerenin önünden geçtik ve gri, karlı bir şafağın Kapitol'ü kapladığını gördüm. Fazlasıyla akşamdan kalma bir Haymit, ikimizin de midesinin kaldırmayacağı bir yemek tepsisi ve bir avuç hapla beni bekliyordu. Beni yeniden konuşturmak için cılız bir girişimde bulundu ama faydasız olduğunu görünce birinin hazır ettiği banyoya gönderdi. Küvet, dibe doğru 3 basamağı olan derin bir küvette. Kendimi ılık suyun içine bıraktım ve gırtlağıma kadar köpük içinde oturarak ilaçların etkilerini göstermelerini beklemeye başladım. Gözlerim gece yapraklarını açan ve içerisini güçlü parfümüyle dolduran güle kaydı. Doğruldum ve gülü boğmak için bir havluya uzandım. Tam o anda kapıda çekingen bir tıkırtı oldu. Sonra banyo kapısı açıldı ve karşımda 3 tanıdık yüz buldum. Hepsi bana gülümsemeye çalışıyorlardı ama Benya bile tahrip olmuş bedenim karşısındaki şaşkınlığını gizleyememişti. Octavia cırtlak bir sesle sürpriz dedi ve gözyaşlarına boğuldu. Onları yeniden karşımda bulmanın şaşkınlığını atlatmaya çalışırken zamanın geldiğini anladım. Bugün idam günü olmalıydı. Beni kameralara hazırlamaya gelmişlerdi. Ve yeniden güzellik seviye sıfıra dönüştürmeye. Octavia'nın ağlamasına şaşmamak gerekirdi. Bu imkansız bir görevdi. Canımı yakmaktan çekindikleri için 40 yama cildime dokunamıyorlardı. Bu yüzden kendim durulanıp kurulandım. Onlara acıyı artık hissetmediğimi söylesem de Flavius üzerime bir bornoz geçirirken irkilmekten kendini alamadı. Yatak odasında ikinci bir sürpriz daha buldum. Bir koltukta dimdik oturuyordu. Metalik sarı peruğundan yüksek topuklu deri papuçlarına kadar cilalı. Elinde klipsli bir kağıt altlığı vardı. Gözlerine yerleşen boş bakışlar dışında hiç değişmemişti. Efi dedim. Merhaba Katniss. Ayağa kalktı ve çeyrek asır oyunlarından önceki geceye denk gelen son buluşmamızdan beri hiçbir şey olmamış gibi yanaklarımdan öptü. Öyle görünüyor ki önümüzde yine büyük, büyük, büyük bir gün var. Bu yüzden neden hazırlanmaya başlamıyorsun? Ben arada uğrar bir göz atarım. Tamam dedim. Venya ağzının içinde Plutark ve Haymit'in onu canlı tutmakta bir hayli zorlandıkları konuşuluyor diye geveledi. Senin kaçışından sonra hapse atılmış. Effie Trinket, isyancı. Bu biraz fazla zorlamaydı. Fakat Coin'in onu öldürmesini istemiyordum. Bu yüzden bana sorulması halinde Effie'yi bir isyancı olarak takdim etmeyi zihnime not ettim. Sanırım Plutark'ın üçünüzü kaçırması iyi olmuş dedim. Hala hayatta olan tek hazırlık ekibi biziz. Ve çeyrek asır oyunlarının bütün stilistleri öldü dedi Venya. Onları kimin öldürdüğünü belirtmedi. Artık bir önemi olup olmadığından emin değildim. Nazik bir tavırla yara izi içindeki ellerimden birini tuttu ve dikkatle inceledi. Şimdi tırnakların için ne düşünüyorsun? Kırmızı ya da abanos siyahı? 35. ayrımın sonu. Sayfa 389. Devamı 36. ayrımda.